Kitapta Halevi Aşlak, Bağla Sulam, Mektuplar, 39. Mektup. 1927 Londra. En ünlü haside, mumu sonsuza kadar yansın. Sevgilerimle. Şunu söylemeliyim ki, kitabımın dışarıdan birilerine istedikleri gibi suistimal etmeleri için elden verildiğiyle ilgili çok üzücü bir mektup aldım. Bunun saklı kalması için yaptığım uyarının ve bugüne kadar kitapçığı göndermememin sebebini şimdi daha iyi anlayabilirsin. Korktuğum buydu. Bu yüzden de onu önce Maran'a ve Rav'a göndermek istedim. Aslında korktuğum başıma geldi. Kim olursa olsun sırrımı kimseye açmamalarını istememe rağmen bu cahiller bana ihanet etti. Ve şimdi neslin gözünde beni küçük düşürüp Yaradan'a memnuniyet verme çalışması yolunda beni başarısız kılmaya çalışıyorlar. Bu yaptıklarını kim affeder? Onun yüceliğini bu nesle yaymak için tüm gücümle harcadığım çabaya Yaradan tanıklık eder. Ama Sitre Ahra başkasına fayda sağlamak için döndüğüm her yerde engeller koyup daima kendi insanlarına onun misyonunu yerine getirenlere hizmet eder. Ben ise şunu söylüyorum. Bizimle olanlar onlarla olanlardan daha fazla ve Yaradan ödülümden beni yoksun bırakmaz. Bugüne kadar azar azar, bazen az, bazen çok, yolumu daima ödülle beraber döşedim. Ta ki onun yüce adının yardımıyla Yaradan'ın tüm düşmanlarını alaşağı etmekle ödüllendirilene kadar. Sana gelince aptalların korkusundan korkma. Benim küçük parmağım iftiracıların belinden daha büyük. Yaradan'ın arzusu ve beni yaratma nedeni budur. Kim ona ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini söyleyecek? Benim yasamın erdemi onların babalarının erdeminden büyük. Pesikta'da yazıldığı gibi. Peygamber Amos'un çağdaşları onu aşağılayıp Yaradan kutsallığını akıtmak için bu kekemeden başkasını bulamadı dediler. Ancak yazılıdır ki doğruyu söyleyen dudak ebediyen, yalan konuşan dil sadece anlıktır. Çünkü en sonunda doğru insanlar kazanır. Amos peygamber sonsuza kadar var olacak. Oysa düşmanlarına ne olduğunu kim biliyor? İşte böyle. Konuşanlar sadece kendine zarar verir. Öyle görünüyor ki kötünün başında fırtına eser ama gerçek yaşar ve yalanlarla zayıflamaz. Tersine onlarla daha da güçlenir. Tıpkı gübre ile güçlenen bir tarla gibi. Yaradan'ın izniyle onların sayesinde tarlanın bereketi artacak ve çoğalacak. Öğretinin dağıtımı ile ilgili onlardan gelecek zararı hissetmediğimden ışığı getirme yolumu nasıl hesaplayacağımı ve onu yılandan nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Ama yine şu kesin ki hiç zarar görmesem de bu bir Tora yasası olduğu için onlardan öcümü alacak ve onlarla zorla savaşacağım. Ama elbette korktuğum Yaradan olduğu ve ondan başka bir güç olmadığı için bunu gücüm dahilinde yapacağım. Bilmelisin ki kitabı derlemem kendim ya da zaferim için değil. Daha ziyade bu sadece onun için. Ari yüce ilmin derinliğini kendi yazıp düzenlemediği için yazılarında büyük düzensizlikler dikkatimi çekti. Rav Haim Vital onun sözleri duyup yazıya geçtiğinde köküne bağlı bu sözlere edinmek için henüz gereken bütünlük derecesinde değildi. Ari ile çalıştığı zaman gençti, 30 yaşında. Tıpkı reenkarnasyona kapıda yazdığı gibi şimdi yıl 1571 ve ben 29 yaşındayım. O sırada zaten Ari'nin hizmetindeydi ve Rav Ari 21 Temmuz 1572'de hastalandı. Ertesi salı Temmuz'un 25'inde vefat etti. Dolayısıyla görürsün ki vefat sırasında Haim Vital sadece 30 yaşındaydı ve Ari 38 yıl yaşadı. Vefatı sırasında Rav Haim Vital Ari'nin yanında değildi. Bunlar onun sözleri. Rav İshak HaKohen bana dedi ki ben odadan çıktıktan sonra o içeri girip ağlamış ve şöyle demiş. Dünyaya büyük iyilik Tora ve ilmi getirebilme umudu var mı? Ari ona şöyle cevap vermiş. Eğer aranızda tam bir erdemli bulmuş olsaydım, zamanından önce aranızdan ayrılmazdım. Bunu söylerken beni, Hayim Vitali sormuş. Hayim nereye gitti? Böyle bir zamanda beni terk mi etti? Hüzünlenmiş. Rav İshak, onun sözlerinden bana söylemek istediği bir sır olduğunu anlamış. Bu nedenle ona şöyle sormuş. Bundan sonra ne yapalım? Ari cevap vermiş. Benim adıma dostlara de ki bugünden itibaren doğru anlamadıkları için öğrettiğim bu ilme bağlanmasınlar. Sadece Rav Hayim Vital yalnız başına gizlenerek bu ilme bağlanabilir. Rav İshak sormuş. Fakat hiç umut yok mu? Demiş ki eğer niyet ederseniz gelip size öğretirim. Rav İshak şaşırmış. Bu dünyadan ayrıldığınızda nasıl gelip bize öğreteceksiniz? Cevap vermiş. Gizli olanın bilgisinin size nasıl geleceğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sonrasında vefat edin. Rav Hayim Vital'in Reenkarnasyona Kapı kitabının sözlerini ayrıntılı bir şekilde kopyaladım. Böylece görürsün ki Ari, Rav Hayim Vital ondan duyduklarını doğru şekilde anlamadığı için bunları başkalarına öğretmesini yasaklamış. Bu nedenle o hocasından öğrendiklerini düzenlememiş bile. Bunu mirasçıları 3. nesil Rav Yaakov Semah ve Rav Shmuel Vital yerine getirmiş. Yazıları düzenleyenlerin elinde hiçbir zaman Ari'nin yazılarının tamamı olmamış. Çünkü Rav Hayim Vital zamanında yazıların 600 sayfası çalınmış. Geriye kalan yazılardan Rav Yaakov başka derlemelerle beraber yaşam ağacının büyük bir kısmını derlemiş. Rav Hayim Vital kalan sayfaların onunla beraber mezara gömülmesini emretmiş ve onlar da bunu yerine getirmiş. 1/3'ünü oğlu Rav Shmuel Vital'e miras bırakmış ki bundan da ünlü 8 kapı kitabı derlenmiş. Uzun bir zaman sonra Rav Yaakov'un bir araya topladığı öğrenciler mezarı kazıp yazıları çıkarmışlar. Bu yazılardan ebedi kurban, yaşam ağacının birinci ve sonraki sürümü derlenmiş. Görüyorsun ki derleyicilerin elinde yazılardan yalnızca tek bir yapı ve varlık oluşturacak bir bölüm kalmış. Bunun yeterli olmasını isterdim. Ama ne yazık ki yazıların küçük bir bölümüne sahip olduklarından ilmi derinlemesine anlamamışlar ve onları nasıl düzenleyeceklerini bilmedikleri için konuları çok kötü bir şekilde karıştırmışlar. Şundan kesin emin ol ki Ari'nin zamanından bugüne kadar Ari'nin metodunu tam olarak anlayan hiç kimse olmamıştır. Ari'nin iki katı kutsal ve yüce bir aklı edinmek, henüz edinim içinde olmayan ilk yazandan son düzenleyiciye pek çok kişinin elinden geçen bu metodu anlamaktan daha kolaydır. Bu nedenle her biri konuları ters yüz edip karıştırmıştır. Ve şimdi Yaradan'ın izniyle, iyi amellerim nedeniyle değil, fakat yüce olanın arzusuyla Ari'nin ruhunu idrak etmekle ödüllendirildim. Ölümünden bugüne kadar hiç kimseye nasip olmamış bu olağanüstü ruhu için neden benim seçildiğim ise beni aşan bir konu. Bundan daha fazla söz etmeyeceğim. Çünkü bu olağanüstü şeylerden bahsetmek benim yolum değil. Ama seni yatıştırmak benim görevim. Çünkü onlar hizmetkarlardan efendilerine akan sulardan geriye kalan çamur ve kirdir. Henüz hayvansal ruhu manevi olandan nasıl ayıracaklarını tam olarak bilemediklerinden hayvansal ruhlarının çalışması içine düşerler. Bilmelisin ki kişi tüm kutsallığı yıkıp geçecek olan bu güçlerden korkmamalıdır. Yaradan bizi bunlardan korur. Abartmak, uydurmak ya da saygı kazanmak ya da bugüne kadar tolere edip savaşmak için bile arzu duymadığım aptallar arasında bir isim sahibi olmak asla benim yolum olmadığından bana inanacağına inanıyorum. Sitrahra'nın orduları nedeniyle kafa karışıklığı yaşamamı sağlamak, kimin gerçek ve erdemli, kimin olmadığını ve ayrıca erdemli olmaya değer, ve bu nedenle de saygıyla davranılması gerekenleri bilmen için Ari'den edindiğim çok açık bir işareti sana söyleyeceğim. Kimin yaradana hizmet edip kimin etmediğini bilmek için yazı tura mı atmak zorundayız? Oysa işaret ve para bunu belirlemez. Bu nedenle ihtiyacımız olan kura değildir. Tanrı korusun. Rav Haim Vital'in Ari'ye bunu sorduğunu bilmelisin. Bu konu Kutsal Özün Kapısı ve Ari'nin 8 Kapı kitabının 1. sayfasında açıklanmıştır. Kelimesi kelimesine onun sözleri. Hocamın bana verdiği işaret, kişinin tüm sözlerinin gerçekleştiğini ya da sözlerinin yaradan için olup olmadığını görmektir. Tek bir sözünde bile hata olmamalıdır. Ayrıca Tora'nın sırlarını ve onları nasıl açıklayacağını bilmelidir. Sonrasında kesinlikle ona inanırız. Rav Haim Vital'in sözleridir. Sözlerine bakarak kişinin yüceliğini ve erdemini bilgisi ölçüsünde bilir ve anlarız. Önceden yazıldığı gibi kişi erdemli ve hasit olduğunda Tora'ya bağlanıp dikkatle dua ettiğinde melekler ve kutsal ruhlar ondan dolayı yaratılır. Bu, bir misva yerine getiren kişi kendisi için bir koruyucu edinmiş olur sözünün anlamıdır. Kişinin ağzından çıkan aptallıklar ona Tora öğretmek için inen ilk erdemlinin ruhuna taht olur. Ayrıca orada der ki eğer mitzvot eksik kalırsa anlatıcılar denilen melekler ve ruhlar da eksik kalır. Eğer Tora ve mitzvot eksiksizse kişi tam bir edinimle ödüllendirilir. Ve Tora'nın sırlarını nasıl açıklayacağını bilir. Eğer bunun eksikliği içindeyse, yani sadece bazılarını açıklamayı biliyorsa, çalışması kesinlikle eksiktir. Aslında sözlerimi anlamadıkları için düşmanım olanlar nasıl erdemli olarak kabul edilecek? Bu nedenle bana açık bir işaret verildi. Sana daha önce kitabımın desteğe ihtiyacı olduğunu yazmıştım. Çünkü Ari'nin sözlerine tek bir kelime dahi ilave etmedim. Ve her bir kavram için bir indeks hazırlayarak Ari'nin yazılarındaki yerleri gösterdim. Aslında Ari'nin bizim neslimizin onayına ihtiyacı yok. Bunu Sitra Hara'nın yollarını görerek, bilerek yaptım. Benim çalışmamı ve iki yorumda yaptığım ilaveleri bilmeleri hiç kolay değil. Dolayısıyla bu kitapçığa karşı nasıl bir kampanya yürütecekler? Eğer çalışmam ve Ari'nin yazılarında onlardan daha fazla usta olmamla ilgili şikayetleri varsa bu tartışmaya açık bir konu değildir. Boş şeylerle zamanlarını harcamasınlar. Ari'nin sözlerini çalışmak için zaman kazansınlar. Aylaklıkları yüzünden şimdi kendi etlerini yiyecekler. Sana ve na sevgilerimi iletiyorum. Ona niyeti iyi ama amelleri iyi olmayan biri gibi olduğunu söyle. Her şey eylemi gizler. Fakat onun için ne yapabilirim? O benim etim ve kanım. Dolayısıyla hikayenin başından sonuna kadar tüm detaylarıyla nasıl geliştiğinden beni haberdar etsin. Ben de ona cevap veririm. Ayrıca bu mektupla ilgili düşüncelerini bilmek istiyorum. Çünkü yaradan çalışması basit bir mesele olmadığından zırhı korumak için tüm detayları bilmek zorundayım. Yehuda.